Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 6. bölüm. 5. cadde bir insan okyanusunu andırıyordu. İnsanlar kaldırımlarda kümeleniyor, kesişme noktalarında tıkanıyor ve vitrinlerin önünde büyük kalabalıklar oluşturuyordu. Bütün bu telaş, mağazalara girip bir şeyler alabilmek içindi. Bazıları daha şimdiden yük katırları gibi alışveriş çantalarını yüklenmiş, yaya yollarında kendilerine yer açmaya çalışıyorlardı ya da ümitsiz bir taksi bulma savaşındaydılar. Etrafta yanıp sönen ilanlar, kalabalığı alışveriş çılgınlığının içine çekmek için birbirleriyle yarış halindeydi. Eve, bütün bunlara bakıp, "Hepsi delirmiş," dedi. "Ama 20 dakika önce sen de bir şeyler aldın." Gayet medeni ve sakin bir şekilde. Peabody omuzlarını silkerek, "Ben Noel'de kalabalıkları severim," dedim. "O zaman seni çok mutlu edeceğim çünkü arabadan çıkacağız." "Burada mı?" "Arabayla devam edebileceğimiz en yakın nokta burası ne yazık ki." Eve, otomobilinin burnunu 5. cadde ile 51'in kesiştiği noktadaki girintiye soktu. "Kuyumcu birkaç blok aşağıda. Yürüyerek daha kolay varırız." Sanki bir kanyondan geçiyorlarmış gibi müthiş bir rüzgar vardı. Daha bir blok bile gitmeden Peabody'nin burnu kıpkırmızı oldu. "Eve, bu boktan durumdan nefret ediyorum. Bu insanların yarısından fazlası bu şehirde yaşamıyor bile. Ama Aralık ayı gelince sanki görevleri caddeleri tıkamakmış gibi buraya geliyorlar," diye homurdandı. "Ve de ekonomimize bir ton katkı sağlıyorlar. Gecikmelere yol açmak, küçük suçlar, trafik kazaları da cabası. Bir gün saat 6'da şehre inmeye çalış da çirkinliği gör." Sola döndükleri anda duydukları bir çığlıkla irkildiler. Hava patenlerini ayağına takmış bir genç, iki kadının elindeki paketleri ve çantalarını gasp etmiş kaçıyordu. "Efendim?" Eve, "Evet gördüm," derken uçmakta olan hırsızla göz göze geldi ve ani bir hareketle sıçrayarak hırsızın koluna yapıştı ve bükerek yere yıktı. Eğer daha tenha olsaydı, oğlan belki daha yüksekten uçar ve kurtulurdu. Ama şimdi Eve'in çizmesinin tabanını sırtında hissediyor ve burnu kanıyordu. "Merkezi ara bakalım. Bu pisliği almak için bir polis gönderebilirler mi? Biliyor musun Peabody, artık kendimi daha iyi hissediyorum." Eve daha sonra günün en can alıcı anının hırsızı yakaladığı an olduğuna karar verdi. Kuyumcudan bir şey öğrenememişti. Ne o ne de ekşi suratlı yardımcısı broşu kimin nakit parayla aldığını hatırlayabilmişti. Kuyumcu, "Noel'deyiz, bütün ödemeleri nasıl takip edebiliriz?" diye sızlanmıştı. Eve, daha iyi düşünmelerini ve bir şeyler hatırlarsa kendisini aramalarını isteyerek, sonunda Peabody'nin nefretini ifade etmesine rağmen Mavis'in sevgilisi Leonardo için bakır zincir küpeler almıştı. "Hadi Peabody, bir araç yakalayıp hemen bizim eve dön ve McNab'le çalışmaya başla." "Neden yüzüme bir yumruk atmıyorsun?" "Yapma Peabody, ben merkeze gidip Whitney'ye yeni bilgileri iletmek zorundayım. Sonra da Mira'ya gidip bir profil üzerinde çalışmasını isteyeceğim. Belki yolda birkaç Noel hediyesi daha alırsın." Eve arabasının yanında durarak, "Alay mı ediyorsun?" diye sordu. "Hiç sanmam. Alay olmak için fazla açık değil miydi?" "Bana iki listede de olan bir isim bul Peabody, yoksa bu yalnız kalplerin hepsiyle konuşmamız gerekecek." Eve, Peabody'yi 6. caddeye doğru bir maxi otobüs yakalamak üzere kalabalığın içinde bıraktı. Tam aksi yönde ilerlerken merkezle bağlantısını açarak iki toplantıyı da ayarladı. Arabada gelen mesajları tararken yine Nadine'in yakaran sesini duydu ve bu kez cevaplamayı tercih etti. "Artık şikayet etmeyi bırak Nadine. Aman Allah'ım, Dallas nerelerdeydin?" "Şehirde senin ve senin gibiler için emniyeti sağlamaya çalışıyorum. Bak tam şu anda öyle haberlerime sıkıştırabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Hiç değilse bir satır söyleyiver. Biraz evvel 5. caddede bir kapkaççı yakaladım. Gülünç olma. Ben duvara toslamış bir haldeyim. İki cinayetin arasındaki bağlantı nedir?" "Hangi iki cinayet?" "Yılın bu zamanı cinayetler çoğalır. Anlaşılan Noel sapık bir ruh hali getiriyor insanlara." Nadine ümitsizce homurdandı. "Hughley ve Greenbaum'dan bahsettiğimi biliyorsun Dallas. İki kadın da boğulmuş. Bende bu kadar bilgi var. Sen ikisinin üzerinde de çalışıyorsun. İşin içinde tecavüz olduğunu da duydum. Lütfen onaylar mısın?" Departmanımız şimdilik ne onaylar ne de reddeder. Tecavüz ve sapıklık. Bilgi veremem. Lanet olsun, neden zorluk çıkartıyorsun? Şu anda nefes alabileceğim bir delik bile yok. Bir katili durdurmaya çalışıyorum Nadine ve Kanal 75'in reytingleri beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Ben de öyle sanıyorum ve tam da bu nedenle söyleyecek bir şeyim olduğu zaman seni haberdar edeceğim. Nadine'in gözleri parladı ve özel olarak ilk önce bana, değil mi? Bağlantımı çaldırıp durma, Emi. Teke tek bir söyleşi Dallas. Saat tam 1'de sizin merkezde olurum. Hayır, nerede ve nasıl olacağını ben sana bildiririm. Ama bugün sana ayıracak vaktim yok. Eve, zamanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olduğuna karar verdi. Nadine Furst, bir olayı en hızlı ve en derinlemesine inceleyen gazeteciydi. Hey, Nadine, bugünlerde hayatında özel biri var mı? Yani, özel biriyle çıkıyor muyum, yatıyor muyum diye mi soruyorsun? Hayır, özel biri yok. Şu eşleştirme servislerinden birini hiç denedin mi? Lütfen. Sanırım hala kendi eşimi kendim bulabilirim. Sadece bir fikir olarak söyledim. Çünkü son zamanlarda çok popüler olduklarını duydum da. Eve duraklayarak ekranda Nadine'in gözlerinin kısılıp parlamasını izledi. Belki bir denemek istersin. Evet, belki de denemeliyim. Teşekkürler. Koşmalıyım. 5 dakika sonra programa çıkmalıyım. Bir şey daha. Sana Noel hediyesi almak zorunda mıyım? Nadine'in kaşları havalandı ve yüzünü geniş bir gülümseme kapladı. Gayet tabii, dedi. Hay lanet olsun, bundan korkuyordum. İyi, kaşlarını çatarak bağlantıyı kapadı ve merkezin otoparkına girdi. Whitney'in ofisine doğru yürürken makineden bir enerji çikolatasıyla bir tüp ekstra zinc kola aldı. Çikolatayı kurt gibi yutup kolayı içtikten sonra Whitney'in ofisine biraz daha hasta gibi girdi. Durum teğmen? Elektronik dedektiflik departmanından McNabb ve yardımcım evdeki ofisimde çalışıyorlar şefim. Her iki kurbanla ilgili listeleri size özelden temin ettik. İki listede müşterek bir isim bulmayı umuyoruz. Kurbanlarının üzerinde bıraktığı mücevherleri ise hala araştırıyoruz. Diğer bütün delillerin de markaları ve kaynakları tespit edildi. Şef başını salladı. Whitney koyu pürüzsüz tenli, daima yorgun gözlü, güçlü kuvvetli bir adamdı. Eve onun arkasındaki pencereden şehri görebiliyordu. Burada pencereden biraz uzanıp aşağıya baksa, yolda sağa sola koşuşturmakta olan, korunmaya muhtaç insanları görebilirdi. Kendi ofisinin küçük penceresini ve kısıtlı manzarasını tercih ederdi. Noel'den birkaç hafta önce bu şehre ne kadar turist geldiğini biliyor musun? Hayır efendim. Vali bu sabah aradığında rakamı belirtti ve dolar saçan bu insanları korkutacak bir seri katilin ortalarda dolaşmasını kaldıramayacaklarını söyledi. Whitney'in gülümsemesi hafif ve neşesizdi. Anladığım kadarıyla onu ilgilendiren, şehirde yaşayanların tecavüze uğraması ya da öldürülmesi değil de, bu katil Noel Baba olayının medyaya sızması halinde oluşacak yan etkiler. Medya, meselenin bu açısından henüz haberdar değil. Whitney geriye yaslandı ve Eve'in gözlerinin içine bakarak, ''Medyaya sızması ne kadar zaman alır?'' diye sordu. ''Belki birkaç gün. Kanal 75 daha şimdiden cinayetlerin sekse dayalı olduğunu çözmüş ama bilgileri hala parça pürçük. Şimdilik öyle kalsın. Sence katil bir daha ne zaman vurur? Belki bu gece ya da en geç yarın.'' Eve bunları söylerken durdurmanın bir yolu yok diye düşündü ve Whitney'in yüzünde de aynı endişeyi gördü. ''Elinizde bağlantılı olarak sadece eşleştirme servisi mi var?'' ''Evet efendim, şimdilik öyle.'' Kurbanların birbirlerini tanıdıklarına dair hiçbir belirti yok. Şehrin değişik bölümlerinde oturuyor ve farklı yerlerde dolaşıyorlarmış. Fiziksel olarak da benzemiyorlar. Eve durakladı ve bekledi. Ama Whitney bir şey söyleyince devam etti. Mira ile görüşeceğim. Bana kalırsa katilin bir tarzı ve amacı var. Yıl sonuna kadar 12 kişiyi halletmek istiyor. 2 hafta zamanı kaldığına göre hızlı hareket etmek zorunda. Bence aynı şey senin için de geçerli. Evet efendim. Kurbanlarını size özelden seçiyor. Kullandığı makyaj malzemelerinin markasını tespit ettik. Bunların temin edilebileceği yerler hayli kısıtlı. Her iki cinayet mahallinde bıraktığı broşlar da elimizde. Kozmetiklerin markasını tespit edebileceğimizi biliyordu. Broşları ise maksatlı bıraktı. Yollarımızı tıkayınca kendini güvende hissediyor. Eğer 24 saat içinde müşterek bir ipucu bulamazsak en iyi defansımız medya olacaktır. Peki onlara ne diyeceğiz? Kırmızı elbiseli şişman bir adam görürseniz polise haber verin mi? Whitney iskemlesini geri çekti ve ''Bir ipucu bulun Teğmen'' dedi. ''Bu Noel, ağacımın altında 12 ceset bulmak istemiyorum.'' Eve, Whitney'in ofisinden çıkarken haberleşme cihazını cebinden çıkardı ve ''McNabb, hadi beni mutlu et'' dedi. Genç adam, ''Elimden geleni yapıyorum Teğmen'' diyerek elinde bir dilim ananaslı pizzayla ekranda belirdi. ''Birinci kurbanın eski kocasını elimine ettim. Çünkü Hughley'in öldürüldüğü gece 3 arkadaşıyla maçtaymış.'' Peabody bu üç arkadaşla da konuşacak ama çok gerçek görünüyor. New York'a gelen hiçbir vasıtada rezervasyonu gözükmüyor. 2 yıldır doğuya hiç geçmemiş. Birini eledik. Başka ne var? Hughley'in listesindeki hiçbir isim Greenbaum'un listesine uymuyor. Ama ses ve parmak izlerini kontrol ettiriyorum ki biri değişik bir isim vermiş olmasın. İyi düşünmüşsün. Ve... Hughley'in listesindeki 2 isim de suçsuz görünüyor. Çünkü sağlam şahitleri var. Şimdi Greenbaum'un listesine geçiyorum. Önce kozmetik müşterilerinin listesini bir kontrol et. Sanırım 2 saat sonra orada olacağım. Eve, parmakları saçlarının arasında yürürken birden önünde duran asansöre atladı ve kalabalığın arasına sıkıştı. Asansörden inince dosdoğru Mira'nın odasına girdi. Resepsiyonda kimse yoktu ve Mira bir yandan bir olay üzerinde inceleme yaparken bir yandan da elindeki sandviçi kemiriyordu. Eve genelde Mira'nın kendisinin farkına varmadığı bir anını yakalayamazdı. Mira'nın kendisiyle ilgili olaylar dışında her şeyi netlikle görebilme becerisi vardı. Aralarındaki bağların nasıl kurulduğunu hatırlamıyordu. Bazen kendisini rahatsız etseler de Mira'nın becerilerine saygısı vardı. Mira ufak tefek, düzgün vücutlu bir kadındı. Kumral dalgalı saçları güzel, çekici yüzünü çevrelerdi. Genellikle sakin renklerde tayyörler giyerdi. Eve, Mira'nın gerçek bir kadını sembolize ettiğini düşünürdü. Yani gerçek bir kadın kendine yeten, zarif ve iyi konuşabilen biri olmalıydı. Akıl hastaları, şiddet bağımlıları ya da sapıklarla uğraşıyor olmak, Mira'nın tavrını ya da duruşunu zerre kadar değiştirmezdi. Deliler ve katiller üzerine yaptığı profil çalışmaları New York Polis Departmanı ve emniyet için paha biçilmezdi. Eve, Mira'nın kendisini fark etmesi için uzun süre kapıda öylece bekledi. Psikiyatrist başını çevirip Eve'i gördüğünde mavi gözlerine bir sıcaklık geldi. Rahatsız etmek istememiştim ama asistanın yerinde değildi. Öğle yemeğine çıktı. Gel hadi kapıyı kapat, seni bekliyordum. Eve, Mira'nın sandviçine bakarak, tam da mola vaktine denk geldim, dedi. Polisler ve doktorlar ne zaman vakit bulurlarsa o zaman mola verirler. Sen de bir şey yemek ister misin? Eve, hayır, teşekkürler, dedi. Yediği enerji çikolatası hala midesini rahatsız ediyordu. Çikolatayı aldığı otomat kim bilir en son ne zaman açılmıştı. Eve'in itirazına rağmen Mira oto şefe bir çay ısmarladı. Bu ikisi arasında bir alışkanlık halini almıştı. Eve, ikram edilen çayın çiçek kokularını sevmese de yudumlamaya çalışırdı. Bana yolladığın bilgileri ve senin raporlarını inceledim. Çıkardığım profilleri tam ve yazılı olarak sana yarın teslim edeceğim. Bana bugün ne verebilirsin? Belki senin ayıklayıp çıkaramadığın ince detayları anlatabilirim. Mira, Simon'ın güzellik salonundaki koltuklara benzer bir mavi koltuğa oturdu ve belirlediği bilgileri anlatmak üzere yerleşti. Eve, görevinin başına döndükten sonra görememişti. Eve'in yüzü solgun ve zayıftı. Doktor gözüyle göreve erken döndüğü kanaatindeydi ama bu fikrini kendine sakladı. Aradığın insan büyük bir ihtimalle 30-35 yaşlarında bir erkek. Gayet kontrollü, hesapçı ve düzenli. Sahne ışıklarının üzerinde olmasından hoşlanıyor ve ilginin odak noktası olması gerektiğini düşünüyor. Tiyatroyla ya da benzeri bir işle ilgili hevesleri var. Evet, görünüşe bakılırsa kameralara oynamış. Mira başını sallayarak, tamamen doğru. Kanımca aldığı kostümleri ve malzemeleri sadece cinayet için değil de gösterişi ve ironisi nedeniyle kullanmış. Zalimliği de ironi olarak görüp görmediğini merak ediyorum. Derin bir nefes aldıktan sonra bacak bacak üstüne atarak çayını yudumladı. Evin verdiği çayı bitireceğini bilse, içine vitamin eklerdi. Her şey mümkün. Sahnede ve gösteri yapıyor. Onu eğlendiren kısmı hazırlıklar ve detaylar. O tam bir korkak ama yine de neşeli biri. Eve, hepsi birer korkak değiller mi dediğinde Mira başını önüne eğdi. Evet, sen bunu böyle görebilirsin. Çünkü sana göre birinin hayatı ancak başka biri savunuluyorsa alınabilir. Sana göre cinayet en üst düzey korkaklıktır. Ama bu olayda katil kendi korkularını biliyor. Kurbanlarına hemen ilaç veriyor. Acı çekmelerini önlemek için değil de kendisine karşı koymalarını istemediği için. Sahneyi hazırlaması lazım. Kurbanlarını yatağa yatırıp önce bağlıyor. Elbiselerini sonra kesiyor. Onları bir intikam duygusuyla soymuyor ve bir sonraki adımını atmadan onların bağlandığından emin olmak istiyor. Çaresiz kaldıklarında kendisine teslim olacaklarını biliyor. Sonra tecavüz ediyor. Evet, kurbanları bağlı, çıplak ve çaresizken. Eğer serbest olsalar ona karşı çıkarlar. O bunu biliyor. Daha önce reddedilmiş ama bu durumda ne isterse yapabiliyor. Onların uyanık olmasını ve kendisini görmelerini tercih ediyor. Çırpınıyorlar ama kurtulamıyorlar. Sözler ve görüntüler Eve'in zaten rahatsız olan midesini daha da altüst etti. Anılar çok yüzeyde dans etmeye başlamıştı. Tecavüz her zaman bir güç gösterisidir. Mira evet derken uzanıp Eve'in ellerini tutmak istedi ama onu çok iyi anladığı için bunu yapmadı. Onları boğuyor çünkü bu çok kişisel bir durum ve cinselliğin bir uzantısı. Eller boğazda. Bu tamamen iki kişilik mahrem bir durum. Mira hafifçe gülümseyerek, ''Bu anlattıklarımın ne kadarını biliyordun?'' diye sordu. ''Fark etmez, sen benim bulgularımı onaylıyorsun.'' ''Tamam o halde. Küçük çelenk sadece bir süs. Gene gösteri ve ironi ortaya çıkıyor. Bütün bunlar kendi kendine verdiği hediyeler. Noel temasının ona özel bir anlamı olabilir ya da sadece bir semboldür.'' Peki, Mariana Hüley'in Noel ağacına ve üzerindeki dekorlara zarar vermesinin anlamı nedir? Mira tek kaşını kaldırdığında Eve'in içi ürperdi. Bir sembolü yıkmak ve saflığın, temizliğin temsilcisi melek biçimindeki süsleri yok etmek. Bu ona uyar. Broşlar ve dövmeler? O bir romantik. Romantik mi? Evet, çok romantik. Onları sevgilisi olarak markalıyor. Onlara bir anı bırakıyor ve onları terk etmeden önce güzelleştiriyor. Bundan daha azını yapsa onların değersiz birer hediye olduğunu kabul etmiş olacak. Onları tanıyor mu? Evet, onları tanıdığını söyleyebilirim. Ama onlar onu tanıyorlar mıydı? Bu da başka bir soru. Ama o onları tanıyordu ve araştırmıştı. Onları seçti ve onlarla birlikte geçirdiği zaman zarfında onlar gerçek aşkı oldular. Onları kesip biçmiyor da adeta bir sanat eseri yapar gibi sevgiyle güzelleştiriyor, dekore ediyor. İşini bitirdiğinde de çekip gidiyor ve her şey bitiyor. Kurbanın vücudunu dezenfekte ediyor çünkü kendi izlerini yok etmek istiyor. Kendisini ise banyoda ovalıyor, yıkanıyor ki onların izleri de kendisinden silinsin. Giderken adeta bir zafer sarhoşluğu içerisinde çünkü kazanmış. Artık bir dahaki gösteriye hazırlanma zamanı. Hüley ve Greenbaum ne yaşam biçimleri, ne fiziksel özellikleri, ne alışkanlıkları, ne de çalışma alanları bakımından birbirlerine benziyorlardı. Tek bir konuda yolları kesişti, dedi Mira. Hayatlarının bir anında para ödeyerek kendilerine eş bulacak kadar yalnız kalmışlardı ve birine ihtiyaçları vardı. Eve, gerçek aşkı bulmaya diyerek Mira'nın sözlerini tamamladıktan sonra İçmediği bitkisel çayı yanına koyup, ''Teşekkürler'' dedi. ''Umarım iyisindir ve yaraların tamamen iyileşmiştir.'' ''İyiyim.'' Mira içinden Eve'in pek de iyi olmadığını düşünerek, ''Çok ciddi yaraların iyileşmesi 2 ya da 3 hafta alır. İstirahat ettin değil mi?'' ''Çalışırken kendimi daha iyi hissediyorum.'' Mira gülümseyerek, ''Böyle düşündüğünü biliyorum.'' dedi. ''Noel için hazır mısın?'' ''Birkaç hediye alabildim.'' Rourke'a bir hediye bulabilmek çok güç olmalı. Bana mı söylüyorsun? En uygun şeyi bulacağına eminim. Onu hiç kimse senden daha iyi tanıyamaz. Bazen tanıyorum, bazen tanıyamıyorum. Ve Eve, şuur altında ne varsa hiç düşünmeden çıkarıverdi. Noel'le ilgili ne varsa eve dolduruyor. Ağaçlar, partiler vesaire. Bense sadece birbirimize hediye vererek bu işi bitirebileceğimizi sanıyordum. İkinizin de çocukluğunuzdan kalan güzel Noel anılarınız yok. Sanırım Rourke ikiniz için de o arayı kapatmaya çalışıyor. Onu tanıdığımıza göre de bunların sıradan bir şeyler olmayacağı muhakkak. Sanırım eve bir orman ısmarlamış. Bunlar ikinizin de hediyeleri olduğuna göre sen de kendine onun bu heyecan ve düşüncelerine katılma şansı tanı, olur mu? İyi, zaten Rourke'la olunca başka bir şansın da yok diyerek ayağa kalktı. Ve bana ayırdığınız zaman için teşekkürler Doktor Mira, dedi. Son bir söz İyi, katil şu ara dikkatini verdiği kişilerden başkası için tehlikeli değil ve amaçsız, plansız öldürmez. Ama ne zaman değişir, tarzını ne zaman değiştirir, bu konularda bir şey diyemem. Bunlar benim de aklımda. Tekrar temasa geçeriz. Eve, evdeki ofisine girdiğinde Peabody ile McNabb atışıyorlardı. Yan yana bilgisayarların başına oturmuş, aynı kemiğe saldıran bulldoglar gibi birbirlerine dişlerini gösteriyorlardı. Genelde bu durum Eve'i eğlendirirdi ama o anda sadece rahatsız ediyordu. "Kesin şunu," dediğinde İkisi de dikkat kesildiler. Rapor istiyorum. Her ikisi de aynı anda konuşmaya başladıklarında Eve 5 saniye kadar dişlerini sıktı, sonra ikisini de susturup "Başla Peabody," dedi. Peabody yan gözle düşmanına bakma riskini alarak söze başladı. Kozmetik listelerinde birbirine uyan 3 isme rastladık. Hewley'in listesinde 2 tane ve Green Balm'ın listesinde 1 tane. Her iki listeden de bir kişi cilt bakımından kirpik boyasına kadar aynı şeyleri almış. Hewley'in listesinden ikinci göz ve kaş kalemleriyle 2 ruj almış. Green Balm'a sürülen rujla aynı. Yani bu Eros'un mercanı rengini her üçü de almışlar. McNabb parmağını kaldırarak, işte problem burada. Eros'un mercanı rujla misk otu kahvesi kirpik çoğaltıcı herkese numune olarak da veriliyor. Hatta sizin pakete bile koymuşlar Teğmen, dedi. Peabody tehlikeli bir ses tonuyla, bütün aptal numuneleri takip edemeyiz. Elimizde 3 isim ve başlayabileceğimiz bir yer var, diye terslendi. Hewley'de kullanılan Londra'daki Sis adlı göz farı en pahalı ürünlerden biri ve hiçbir zaman numune olarak verilmiyor. Sadece lüks paketi alırsan ayrıca veriyorlar. Eğer göz farını takip edersek, İstediğimiz noktaya daha çabuk erişebiliriz. Peabody McNabb'e dönerek, belki de bu orospu çocuğu göz farını diğer malzemelerini alırken çalmıştır. Şimdi şehirdeki bütün dükkan hırsızlarının peşine mi düşeceğiz, dedi. Şu ana kadar belirleyebildiğimiz tek müşterek ürün bu. Dolayısıyla bulmamız gereken de bu. Eve, araya girerek ikisine de talimat verdiğinde neredeyse burun buruna gelmişlerdi. Artık bundan böyle konuşanın canına okurum. İkiniz de haklısınız. Uyanlarla söyleşi yapacağız ve göz farının izini süreceğiz. Peabody isimleri al, arabama git ve beni bekle. Peabody, kıvılcımlar saçan gözleri varken bir şey söylemek zorunda değildi. Dışarı çıkar çıkmaz McNabb ellerini ceplerine soktu. Tam ağzını açmak üzereyken Eve'in bir tehditkar bakışı kapatmasına neden oldu. Eve, size özel listesinin üzerinden bir kez daha geç ve kimlerin bu fardan almış olduklarını çıkart, dedi ve kaşlarını kaldırarak bana da peki efendim Teğmen Dallas diye cevap ver, diye emretti. McNabb cevaplamakta gecikmedi. Peki efendim Teğmen Dallas. Surat asmayı da bırak. McNabb ah şu kadınlar diye mırıldanırken gözünün ucuyla kapıda bir kıpırtı hissetti. Ve iki ofisin arasındaki kapıda sırıtarak kendisine bakan Rourke'u gördü. Olağanüstü mahluklar değil mi diyerek içeriye girdi Rourke. Benim bulunduğum yerden pek öyle görünmüyor. Ama eğer doğru ismi doğru ürünle birleştirebilirsen kahraman olacaksın değil mi diye sorarken Rourke kendi işi olmayan bütün kayıtlara şöyle bir göz attı. Ve bir iki saat boş zamanım var istersen yardım edebilirim dedi. McNabb kapıya doğru bakarak ''Bilmem ki, şey'' diye bir şeyler geveledi. ''Teğmeni düşünme, onu ben hallederim'' derken Rourke bilgisayarın başına oturmuştu bile. Donnie Ray Michael'ın üzerinde soluk kahverengi bir bornoz, Burnundaysa zümrüt taşlı gümüş bir burun halkası vardı. Gözleri ela, saçları tereyağı rengi, nefesi ise berbattı. Kapıyı esneyerek açtığında Eve'in kimlik kartını incelerken Eve kokudan yere yapışabilirdi. Ne var? Donny Ray, bir dakikanız var mı? Evet, bir sürü dakikam var ama niçin? İçeri girdikten ve siz de ağzınızı bir galon ağız gargarası ile çalkaladıktan sonra niçin olduğunu söyleyebileceğim. Donny Ray, ben uyuyordum, herhangi bir ziyaretçiyi ya da polisi beklemiyordum derken onları eliyle içeriye buyur etti ve kısa koridorun sonunda kayboldu. Salonda etrafa saçılmış giysiler, yarı boş teneke kutular, taşacak kadar izmarit dolu kül tablaları ve yerlerde kümelenmiş CD'ler pek de derli toplu bir görüntü sergilemiyordu. Köşedeki kanepenin yanında bir nota sehpasıyla pırıl pırıl parlayan bir saksafon göze çarpıyordu. Eve, havadaki soğan kokusunun yanı sıra yasaklanmış bir uyuşturucunun dumanının kokusunu da alıyordu. Peabody'ye dönerek, eğer bir arama emri çıkartmamız gerekirse nedeni belli dedi. Ne? Toksik atık şüphen mi var? Kokuyu almıyor musun? Büyük bir ihtimalle rahat uyumak için zoner tüttürmüş olmalı. Peabody derin bir nefes aldı ve ''Ben sadece soğan ve ter kokusu alıyorum.'' diye cevap verdi. O da var. Donny Ray, gözleri daha açılmış, yüzü nemli olarak geri döndü. ''Karışıklık için özür dilerim. Robotum yıllık izinde. Ne olup bittiğini açıklar mısınız? Mariana Hüli'yi tanıyor musunuz? Mariana mı? Bilmiyorum, bilmem mi gerekiyor? Size özel kanalıyla tanışmışsınız. Ha, o buluşma tezgahı. Yerdeki giysileri tekmeleyerek kendine yol açtı ve bir iskemleye oturdu. Sanırım birkaç ay önceydi, bir çekilişe katılmıştım. Mariana şu iri yarı kızıl mıydı? Yo, hayır, o Tanya'ydı. Tanya'yla iyi anlaşmıştık ama Albuquerque'ye taşındı. Orada ne varsa. Mariana Donny Ray, zayıf, yeşil gözlü bir esmer. Evet, evet, ilk etapta aklıma gelmedi ama benim çaldığım kulübe gelmişti ve birlikte birkaç içki içtik. Çok tatlıydı ama kardeşim gibiydi. Hiç televizyon seyredip gazete okur musun? Sürekli bir işim olunca vakit bulamam. 2-3 haftadır saat 22 ile 3 arası Empire'ın oradaki bir gece kulübünde çalıyorum. 7 gecede çalıyor musun? Hayır, 5 gece. 7 gece çalarsan sınırını aşarsın. Salıları? Hayır, pazartesi ve salılarım boş. Mariana Hüli salı gecesi öldürüldü. Salı gecesi saat 9'dan gece yarısına kadar herhangi bir şahidin var mı? Hadi ya, Allah kahretsin, o çok tatlı biriydi. Sen onun sevgilin olmasını ya da senin gerçek aşkın olmasını istemiş miydin? Donny Ray dövünmeyi bıraktı. Eve onun korkmuş ya da kızmış görünmeyişini hayli ilginç buldu. Gerçekten üzülmüştü. Bak, ben bir gece onunla sadece birkaç içki içtim. Az konuşup zararsız bir ilişkiye var mısın dedim ama yanaşmadı. Ondan hoşlandım. Zaten onu sevmemek imkansızdı, dedi. Parmaklarını gözlerine bastırdı ve sonra gene saçlarında gezdirdi. Bu buluşma aşağı yukarı 6 ay önce olmuştu. Belki de daha fazla. Ondan sonra da onu bir daha hiç görmedim. Ona ne oldu? Salı gecesi Donny Ray. Salı mı? Yüzünü ovalayarak düşünmeye çalıştı. Bilmiyorum. Herhalde birkaç kulüp dolaşmışımdır. Kim hatırlayabilir ki? Bir dakika düşüneyim. Donny Ray gözlerini kapatarak birkaç derin nefes aldıktan sonra Salı gecesi Deli Charlie'nin yerine giderek yeni bir orkestrayı dinledim. Yanında biri var mıydı? Yola birkaç kişi çıkmıştık ama kimlerin Charlie'ye kadar dayanabildiğini bilemiyorum. Çünkü oraya varıncaya kadar içki yükümü epey tutmuştum. Bana doğal kusursuzluğun bir seri ürününü neden aldığını söyleyebilir misin? Sen makyaj yapacak birine benzemiyorsun da. Ne? Doğal kusursuzluk da neyin nesi? Bilmelisin çünkü bu kozmetiklere tam $2000 vermişsin. Kozmetikler mi? Hay Allah, tabii. Annemin doğum günüydü ve ona hediye aldım. İyi, annene bayağı yüklü bir hediye almışsın Donny Ray derken şüpheli gözlerle dağınık salonu süzdü. Donny Ray, annem gerçekten annelerin en iyisidir. Babam bizi ben çok küçükken terk etti. O da bana bakmak ve benim müzik derslerimin ücretini ödemek için köpekler gibi çalıştı, dedi ve saksafonunu işaret ederek, bunu çalarak iyi para kazanıyorum. Annemin iyi bir evde, iyi bir çevrede yaşaması için Connecticut'taki evinin kirasını ben ödüyorum, diye ekledi. Buranın haline bakmayın, burası hiç umurumda değil. Zaten sadece yatmaya geliyorum. Anneni şimdi arayıp son doğum gününde oğlunun ona ne hediye ettiğini sormama ne dersin? Hemen ara. Numarası telefonuma programlıdır. Ama bana bir iyilik yap ve polis olduğunu söyleme. Çünkü sonra çok merak ediyor. Bir araştırma yapıyorum filan de, emi? Hadi Peabody, Donnie Ray'in annesini ara ama üzerindeki üniformayı çıkart önce. Eve bir koltuğun koluna oturdu. Size özelde seninle ilk görüşmeyi Rudy mi yaptı, diye sordu. Evet, ilk onunla görüştüm sanırım. Bu bir prova gibiydi. Sonra başka bir joker beni inceledi. Nasıl eğlenirsiniz? Hayalleriniz nedir? En sevdiğiniz renk nedir gibi. Sonra da temiz olup olmadığını anlamaları için sağlık testine giriyorsun. Sen de zoner izine rastlamadılar mı? Yoo, gayet temiz çıktım. Eminim annen öyle kalmanı isteyecektir. Peabody üniforma ceketini giyerken Donnie Ray'e gülümseyerek, Bayan Michael geçen doğum gününde oğlundan bir set doğal kusursuzluk kozmetiklerinden almış, dedi. Bu hediyeden gerçekten çok memnun kalmış. Donnie Ray Peabody'ye, annem ne kadar güzel değil mi, diye sordu. Evet, çok güzel. O en iyisidir. O da senin için öyle söyledi. Genç adam, Noel için ona pırlanta küpeler aldım derken Peabody'yi alıcı gözle süzüyordu. Hiç Empire taraflarına gelir misin? Henüz gelmedim. Gelmelisin. Gerçekten çok iyi çalıyoruz. Peabody, belki bir uğrarım dediğinde Eve'in baykuş gibi baktığını fark etti ve işbirliğiniz için teşekkürler Bay Michael, diyebildi. Eve de, annene bir iyilik yap ve ortalığı topla. Bir de şu zonerden uzak dur, dedi. Donnie Ray, tamam derken Peabody'ye göz kırpmayı ihmal etmedi. Şüphelilerle flört etmek uygun değildir memur Peabody. O tam bir şüpheli değil ve oldukça hoştu. Şahitlerini gösterinceye kadar şüpheli sayılır ve de o bir domuz. Ama şirin bir domuz efendim. Önümüzde yapmamız gereken iki görüşme daha var Peabody. Hormonlarını kontrol etmeyi bir dene istersen. Deniyorum. Deniyorum Teğmen de onlar beni kontrol altına alınca o kadar güzel oluyor ki. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92. Devamı 8. ayrımda.